Ayrım 6.
Clara ile Liebe Frühling, Aşkın İlkbaharı şarkı albümünü yayımladı. Clara'nın birkaç yıl sonra Leipzig'te büyük bir başarıyla seslendireceği La Minör Piyano Konçertosu üstünde çalışmaya başladı. Ardından da ne sesle ne de piyanoyla içindeki mutluluğu tam olarak dile getiremeyeceğinden senfoniye yöneldi. Si bemol majör 1. senfoni bir ay içinde bestelendi. O yıl 2 senfoniyi daha bitirecekti. Robert ile Clara'nın 8 çocukları oldu. Ondan sonra sonuna değin öylece sürüp gitmese de mutlu mu mutlu yaşadılar. Bir dostluğun solarak kuruması. Bu en yücesinden bir yapıt. Bu denli büyüklük taşıyan bir bestenizi adamakla bana tattırmış olduğunuz onurdan gerçekten gurur duyuyorum. Franz Liszt. Franz Liszt. Macarca Ferenc Liszt. 1811-1886. Macar piyano virtüözü ve besteci. İyi dostu Robert Schumann'ın Opus 17 fantezisini kendisine adamış olmasından duyduğu sevinci böyle dile getirmişti. O sıralar genç, yoksul ve görece az tanınmış olan Schumann ile müziksever Avrupa'nın taptığı Liszt arasındaki dostluğun ateşi bütün parlaklığı ile sürüyordu. Birbirlerini ilk görüşte sevmişlerdi. Liszt, birlikte geçirdikleri ilk günden başlayarak birbirlerini sanki 20 yıldır tanıyorlarmış gibi bir duyguya kapıldığını söylüyor, Schumann da onu onaylıyordu. Böyle olmasına karşın Clara Schumann'ın farklı kaygıları vardı. Büyüleyici bir kişiliğe sahip olan Liszt'e karşı soğuk davranıyordu. Aralarında kızgın tartışmalara yol açan sanatsal görüş ayrılıkları vardı. Çok üretken bir besteci olmasına karşın Liszt'in Schumann'ın kendisine yaptığı iltifatı, bestelediği Si minör sonatı ona adayarak yanıtlaması 15 yılı aldı. Buna bakarak Schumann'ların güzel sözlerin, ithafların yerini tutmadığı sonucunu çıkarmış olmalarına şaşmamak gerek. Ama gene de bu Liszt'in sonatını yayımlamadan önce onlara çalmak üzere evine davet ettiği zaman Schumann'ların ona yaptıkları kabalığı mazur göstermez. Schumann hemen savunma durumuna geçmiş, Liszt çalarken müziği onun omuzunun üstünden dinlemişti. Clara ise yakın bir yerde oturuyordu. Parça Adagio'ya gelince Schumann geri geri yürümeye başlamış, kapıya kadar gitmiş, orada parçanın bir an önce bitmesini bekler gibi bir tavır takınmıştı. Clara da besteyi beğenmediğini gizlemeye çaba göstermemişti. Bitince de beste için berbat diyecekti. Çelebi bir kişiliğe sahip olan Liszt ise her zamanki şık davranışını sürdürdü. Sonat yayınlandığında Schumann'a ithafı yerinde duruyordu. Bu sonatın onur nüshası Schumann'ın eline çok kötü bir anında ulaştı. Zavallı Robert akıl hastanesinde çaresiz bir halde yatıyordu. Clara ise Liszt ve yapıtlarından her zamankinden daha fazla nefret eder bir duruma gelmişti. Bunu gizlemeye gerek görmüyordu. Clara, Robert'in ölümünden sonra Liszt de orada olacağı için Schumann'ın anısına dikilen anıtın açılış törenine katılmadı. Antipatisini daha da ileriye vardırdı. Aşkta karşı durulmaz bir kadın olan Clara, düşmanlığında da amansız biriydi. Öyle ki 30 yıl sonra Schumann'ın yapıtlarını yayımlarken Schumann'ın Opus 17 Dove Fantazisindeki Liszt'e ithaf yazısını çıkarttı. Fantazi güzel bir arkadaşlığın başlangıcını belirleyen bu ithaf olmadan yayımlandı. Chopin'in kendi cenaze marşı. Chopin, Friedrich Chopin. Polonya doğumlu Fransız besteci ve piyanisti. Piyano konçertoları ve aralarında 55 mazurka, 13 polonez, 24 prelüt, 27 etüt, 19 noktürn, 4 balat, 4 şkerzonunda bulunduğu solo piyano parçalarıyla tanınmıştır. Piyano parçaları dışında çok az bestesinin bulunmasına karşılık büyük müzik ustalarından biri olarak tanınır. Son derece keyifsizdi. Sağlığı iyi değildi. George Sand da, George Sand, asıl adı Amandine Aurora Lucie de Devan, kızlık adı Dupin, romantizm akımına bağlı Fransız kadın yazar. Köy romanı türündeki yapıtları ve en önemlisi Chopin ile aşklarıyla ünlüdür. Ölümünden sonra birkaçı dışında yapıtları kısa sürede unutulmuştur. Aşk ilişkisi de pek iyi gitmiyordu. Sinirleri bozuktu. Yüzü hiç gülmüyordu. Tam da zehir zemberek eleştirmeni Berlioz'un "Il se mourait toute sa vie, yaşamı boyunca can çekişti" dediği gibisinden biri olup çıkmıştı. Dostları onun için kaygılanıyorlar, bir şeyler yapmak için bir araya gelip çareler arıyorlardı. Sırf onu neşelendirebilmek için ressam sanatçı Zimin atölyesinde bir akşam yemeği partisi düzenlediler. Bu partiye Chopin'e duydukları saygı ve sevginin küçük bir anısı olarak armağan etmek üzere yeni bir piyano getirmişlerdi. Belirlenen günde dostlar bir araya geldi. Sofra kurulup donandı. Her şey mükemmeldi. İyi de Chopin nerede kalmıştı? Yemeğin bitmesinin üzerinden çok geçmemişti ki Chopin çıka geldi. Hep randevularına dakikası dakikasına vaktinde gelen Chopin bu kez böyle yapmamıştı. Gece iyice bastırmıştı. Atölye mumlarla donuk bir ışıkla aydınlanmıştı. Ama Prens Polignac ve ressam Ricard ve öbür dostlar iyi bir yemek yemişler, eğlenceye can atar bir duruma gelmişlerdi. Ne kadar saçma olursa o kadar iyi. Chopin geldikten sonra Polignac'ın aklını atölyedeki dolaptan Zim'in bazı tablolarında kullandığı iskeleti piyanoya oturtmak gibi bir fikir geldi. Melankoliyi bastırmanın gerçekten tüyler ürpertici bir biçimi ama tam da o zamanların esprisinde bir fikir. Chopin piyano başında oturan o biçimsiz figüre aldırış etmedi. Bir kenarda tek başına öylece durdu. Polignac iskeletin sırtından eğilerek parmaklarını tuttu. Kemik parmakları tuşların üzerinde gezdirerek bazen gür bazen hafif bir dizi nota çıkardı. Diğerleri sessiz sessiz oturuyorlardı. Birden mezardan gelirmişçesine bir matem çanını andıran üç sesi duyuldu. Ricard havayı daha da ağırlaştırmak için üstünde oturduğu boş sandığa ayakları ile vurmuştu. Herkes gülüyordu Chopin'den başka. İskeletin sarmalandığı çarşafı omuzlarına attı. Seslerin sönüp gittiği bir sırada piyano taburesine doğru atılarak iskelete sarıldı. Uzun uzun heyecanlı bir şekilde bağrına bastı. Sonra iskeleti yana itti, tabureye oturdu. Öbürleri taburede oturan kişiyi hayal meyal seçebildikleri için olup bitenleri anlayamamışlardı. Piyanodan çıkan sesleri duyup da içlerini bir huzursuzluk kaplayana kadar. Hiçbir umut ya da yaşam belirtisi taşımayan, sanki öbür dünyadan geliyormuş gibi duyulan bir ölüm müziğiydi bu. Nefeslerini tutmuşlar, dehşet içinde dinliyorlardı. Müziğin orta yerinde birden piyano sustu. Chopin kendinden geçerek yere yuvarlanmıştı. Kendilerine lanet okuya okuya, içleri ezile ezile derin bir vicdan azabı içinde ona koştular. Yerden kaldırarak pansiyonuna taşıdılar. Chopin birkaç ay sonra si bemol minör piyano sonatının ilk dinletisini sunduğunda Zim'in eğlence partisinde çalmış olduğu müzik bir cenaze marşı olarak sonatın üçüncü bölümünü oluşturuyordu. Maalesef bu müziğin kederli ezgileriyle toprağa verilen ilk kişi de bestecinin kendisi oldu. Gün ortasında bir yaz gecesi rüyası. 1826 yazının güzel bir pazar günüydü. Mendelssohn'un Felix Mendelssohn Bartholdy 1809-1847 Alman besteci, piyanist, orkçu. Berlin'in banliyösündeki bahçesi heyecanlı seslerle cıvıl cıvıldı. Göz görebildiğine uzanıp giden yeşil çimenler üzerine, ağaç altlarına, bahçe tarhları arasındaki yollara masalar kurulmuş, akın akın gelen konuklar ağırlanıyordu. Mendelssohn ailesinin sayıları kabarık olan dostları, Felix'in yeni bestesi Bir Yaz Sonu Gecesi Rüyası'nın üvertürünü dinlemeye gelmişlerdi. Mendelssohn'ların bu pazar günleri müzik davetlerinin olağanüstü bir yanı yoktu. Düzenli olarak yapılan toplantılardı bunlar. Aile kentin orta yerindeki banyoya Leipziger Strasse No. 3'teki dünyanın dışındaki harap eski eve taşınırken birçok olumlu yanlarını göz önüne almıştı. Evin içinde büyük bir müzik odasının bulunmasının yanı sıra Gartenhaus'un geniş holü nefis çimenlere ve bahçeye açılıyordu. İhtiyar Mendelssohn'lar, oğulları Felix'in 12 yaşından beri yazıp durduğu müzik onların düşündükleri kadar iyi ise, dostlarının da bu müziği özellikle de bu ideal koşullar altında dinlemek için kentten bu yana küçük bir yolculuk yapmayı göze alabilecekleri düşüncesindeydiler. Bunda da haklıydılar. Bahçede bir dinleyici kalabalığının heyecanla beklemediği müstesna pazarlardan biriydi. Ama gene de önemli bir olaydı bugünkü. Felix kız kardeşleri Fanny ve Rebecca ve erkek kardeşi Paul ile oraya buraya koşuşturup duruyorlar, iskemleleri düzeltiyorlar, konukları selamlıyor, her şeyin iyi gitmesi için yırtınıyorlardı. Felix üvertürü biraz önce bitirmişti. Yapıtı üzerinde çalışırken çoğunlukla piyano uyarlamasını kız kardeşiyle birlikte çalarak son biçimine getirmek için büyük bir çabayla çalışmıştı. Ama bugün yapıt seslendirilecek ve orkestrayı da Felix yönetecekti. Aralarında tek tük profesyonellerin bulunduğu çalgıcılar Felix'in dostlarıydılar. Hepsi de genç bestecinin yönettiği orkestrada özenle provalar yapmışlardı. Dinleyiciler yerlerine oturdular. Felix dinleyicilerin alkışları arasında podyumdaki yerini aldı. Çalgılar hayranlıkla gözlerini ona dikmişlerdi. Tahta üflemelilerin seslendirdiği giriş notaları dinleyicileri bir sihir dünyası içine sokuverdi. Üvertür, Shakespeare'in oyunundaki güzelliği, Felix keskin ve parlak bir sezgiyle kavrayarak müziğe aktarmıştı. İncecik, ele avuca sığmayan nota sesleri, anlatılması olanaksız bir büyü saçarak uçuşuyordu. Fagottan gelen ve bir eşeğin anırtısını andıran çok kalın ses bir mizah havası yarattı. Ama peri masalı havası sahneye iyice sinmişti. Dinleyicilerden biri, konuklar içine daldıkları alemden çıkıp çıkmadıklarını anlamak için kamaşmış gözlerini ovuşturdular. Ama eski, kasvetli, yaşlı ağaçlarının evet dercesine sallanıp durduğu bahçenin içinde olduklarını görünce pek de kendilerine gelemediler diye yazmıştı. Mendelssohn ve Aziz Matta Pasyonu. Pekala öyleyse, anlaşıldı. Bach'ın Aziz Matta Pasyonu'nun kopya edilmiş partisyonunu almama izin veriyorsunuz. Çok minnettarım. Onu Felix'in doğum günü sürprizi olarak saklayacağım. Mendelssohn'un büyük annesi eski zamanların zarafetiyle ayağa kalktı. Felix'in öğretmeni Berlin Sing Akademisi'nin başkanı Zelter'den izin istedi. Bu çok değerli partisyon Mendelssohn'un istekli ellerine kibarca teslim edildi. 1820'lerde Bach'ın yapıtları henüz çalınmadığı, yayınlanmadığı ve bilinmediği halde bir müzikçi için bulunmaz bir armağandı bu. Gözlerini müzik evreninin yeni ufuklarını açtığı zaman genç Felix için bir kilometre taşı oluşturuyordu. Her notasını belleyinceye kadar partisyonu tekrar tekrar okudu. Bu müziği düşünmekten gözüne uyku girmiyordu. Zelter'e giderek bu kadar güzel bir yapıtın Almanya'da nasıl olup da bugüne kadar seslendirilmemiş olduğunu öğrenmek istedi. Zelter, Felix'in sorusuna, "Maalesef koca Bach babanın ölümünün üstünden neredeyse bir yüzyıl geçti. Adı yaşıyor olsa da ondan üstad diye söz edenlerin çoğu onu büyük kılan yapıtların cahilidirler," diye yanıt verdi. Felix bir Bach Haçlı seferine çıkmaya karar verdi. 16 müzikçiyi davet ederek haftada bir pasyon müziği üzerinde çalışmak ve söylemek üzere evine gelmelerini istedi. Çok geçmeden şarkıcılar da onun heyecanını paylaştılar. Solocuların, çift koronun, çift orkestranın ve orgun seslendireceği bir icradan söz etmeye başladılar. Aralarında Zelter'in öğrencilerinden biri olan Devrien, arkadaşı Mendelssohn'a bu yapıtın Sing Akademi'de seslendirilmesi için gidip Zelter'den yardım istemelerini önerdi. Huzursuz ama heyecan dolu iki delikanlı sabah erkenden yola koyuldular. Zelter'i piposunu dişlerinin arasında almış, önüne notaları yığmış bir halde piyanosunun başında buldular. Zelter, "Hayrola beyler?" diye gürledi. "Sabahın bu erken vaktinde ziyaretinizin nedeni ne ola?" Delikanlılar ona provalarının öyküsünü, koca Bach'ı onurlandırma isteklerini anlattılar. Sözlerini de rica ve dilekleriyle bağladılar. Zelter, "Mümkün değil, düşünülmesi bile. Nedeni de bunun delilikten kalır yanı yok. Farz edin ki pasyonu seslendirmek istedim. Bunun için gereken şeylere sahip değiliz. Bütün bu çalgıcıları nereden bulacaksınız, bulsak bile onları kim çalıştıracak diye yanıt verdi. İyi de hocam, biz böyle bir seslendirme yapmayı istiyorsak bütün kusur sizindir. Üstad Bach'ın müziğini bizlere sevmesini öğretenlerin biri de sizsiniz. Siz olmasaydınız bizler pasyonun adını bile duymazdık. Sorunun en duyarlı yanına parmak basmışlardı. İhtiyar adam itirazlarını sürdürüyor, mırın kırın ediyordu ama kavgada yenik düşüyordu. Sonunda pes etti ve gençler Zelter'den yardım edeceği vaadini koparmadan oradan ayrılmadılar. Bunun üzerine Mendelssohn hummalı bir çalışmaya girdi. İcracıları sabahları çalıştırıyor, onlara provalar yaptırıyor, ateşli bir coşku aşılıyordu. Profesyonelleri ve amatörleri akademiye provaları dinlemeye çağırıyor, böylece müzikle içi dışlı olmalarını sağlıyordu. Konser günü 1 Mart 1829 gelip çattığında dinleyicileri kesin olarak tarafına kazanmış bir durumdaydı. Bütün yerler satılmıştı ve konseri 1000'den fazla insan dinlemeye gelmişti. Mendelssohn dinletiyi yönetti. Yapıt hemen çok beğenildi. Alkışlar dindikten ve holün ışıkları yandıktan sonra Mendelssohn Dövriye'ne döndü. Bu büyük Hristiyan yapıtının halka yeniden ulaşmasını sağlamak bir Yahudi ile bir oyuncuya nasip oldu. Kaderin şu cilvesine bak dedi. Müzik misyoneri Felix Mendelssohn. Mendelssohn 1831'de çıktığı kültür turnesinin konaklarından biri olan Münih'e vardığında 22'sini süren sevimli bir delikanlıydı. Orada etkin ve insana esin kaynağı olacak bir kültür yaşamıyla karşılaşacağını düşünüyordu. Müzik dürtüsü vermek kadar kendi de almak istiyordu. Hiç yitirmeden bütün müzik salonlarını teker teker dolaştı. Müzik hamileriyle görüştü, besteciler ve yorumcularla tanıştı. Ciddi müziğe karşı her yerde tam bir kayıtsızlığın egemen olduğunu görerek kahroldu. Herkes aman beni bir sanatçı taslağı gibi görmeye kalkmasınlar kaygısını taşıyor gibiydi. Ve insanı kahredecek böyle bir suçlamaya uğramamak için elinden geleni yapıyordu. Haydn, Mozart ve Beethoven sanki hiç olmamışlar gibi durmadan incir çekirdeğini doldurmayacak entipüften yapıtlar dinlemek zorunda kalmıştı. İtiraz edecek olduğunda özel salonlarda olsun, genel konserlerde olsun dinleyicilerin daha ağır hiçbir yapıttan hoşlanmadıklarını söylediler. Onların bu nafile beğenisine hitap etmeyip de çok ciddi şeyler çalmaya kalkarlarsa alacakları birkaç kuruştan bile olacaklarını eklediler. Mendelssohn bu utanılacak durumu değiştirmeye kesin kararlıydı ama sırasının gelmesini bekledi. Bir gece işte bu fırsat gelip çarptı. Şık bir müzik suaresini izliyordu. Müzik konuklardan genç bir hanımın tıkırdattığı gösterişli ama son derece boş piyano parçalarından oluşuyordu. Kadın bitirip ayağa kalkıp da dinleyicileri selamlarken Mendelssohn yerinden kalktı, piyanoya doğru yürüdü. Kadının biraz önce kalktığı piyano taburesine oturdu. Dinleyicilere yavaşça, "Evet, sıkıldıysanız sizlere iyi gelir." diyerek Beethoven'ın Do diyez minör sonatına, Ay Işığı sonatına başladı. Uzun bir yapıttır bu sonat. Mendelssohn yalnızca bölümler arasında küçük suslar yaparak durmadan çaldı. Sonatı bitirdiğinde dönüp dinleyicilere bakarak üzerlerindeki etkiyi görmesine fırsat kalmadı. Korkmasına gerek yoktu. Hanımlardan bazıları gözyaşlarını tutamamışlardı. Kimileri betbeniz atmış bir halde oturdukları yerde kala kalmıştı. Birçoğu da ne yaptığını bilmez, kendinden geçmiş bir durumda durmadan alkışlıyordu. Birkaç dakika geçti geçmedi ki oda kulakları sağır eden bir uğultu içinde kaldı. Erkekler dinlemiş oldukları yapıtın önemini tartışmaya koyulmuşlardı. Hanımlar ise piyanonun başına üşüşmüşler, Mendelssohn'dan bir şeyler daha çalmasını rica ediyorlardı. Eline bir kağıt tutuşturarak kendilerinin çalmayı öğrenebilecekleri diğer Beethoven sonatlarının adlarını yazdırıyorlar, Mendelssohn'un kendilerine ders vermesi için yalvarıyorlardı. Yaptığı ilk girişim göründüğünden de başarılı oldu. Ertesi sabah müzik partisinin verildiği evin sahibi olan Kontes, ona kütüphanesi için kaliteli Mozart, Beethoven ve Weber baskıları sipariş etti. Hemen yayılan bu haberi duyan Münihli müzisyenler işareti alarak vakit geçirmeden harekete geçtiler. Sanat dostları, besteciler ve konser sanatçıları da aynısını yaptılar. Mendelssohn da gezilerini içi rahat bir durumda devam edebildi. Onun ziyaretinden sonra Münih'te müzik programlarının kalitesinde belirgin bir yükselme görüldü. Çifte sürpriz. Frédéric Chopin kaldığı pansiyondan yeni kiraladığı odaya taşınmıştı. Bu, onun olduğu kadar dostlarının yaşamında da önemli bir olaydı. Çünkü Chopin yetenekli olduğu kadar konuksever bir insandı. Doğal olarak arkadaşları onun yeni odasını görmek için sabırsızlanıyorlar ve haklı olarak da yeni eve taşınmanın şerefine verilecek ziyafeti dört gözle bekliyorlardı. Oysa ondan çıt çıkmıyordu. Şairler Haydn ile Miklizevich, şarkıcı Adolf Nuri, besteci Meyerbeer ve Liszt, ressam Delacroix, romancı George Sand, Daniel Stern, takma adıyla romanlar yazan güzel Comtesse de Gaulle bir parti verilmesini bekliyorlardı ve ne yapıp yapıp bu partiyi gerçekleştirmeyi kafaya koymuşlardı. Oysa Chopin'in hiç acelesi yoktu. İkide bir de evde yeteri kadar eşyası olmadığından, bir tarih veremeyeceğinden, işinin başına açtığından dem vurup duruyordu. Başka deyişle hiç oralı olmuyordu. Arkadaş grubu baktı ki böyle olmayacak, işi kendisi çözmeye karar verdi. 1883'te Chopin'e hiçbir şey sezdirmeden yemeklerini kendileri yanlarında getirerek bir gece onun evinde buluşmayı kararlaştırdılar. Buluşma zamanını gece yarısı olarak saptamışlardı. Tam saatinde neşe içinde Chopin'in evine vardılar. Her biri koltuğunun altına pırtlamış bir kese sıkıştırmıştı. Chopin çaresiz onları içeri buyur etti. Mumları yaktı, onlara odasını, öteyi, beriyi gösterdi. Çok geçmeden neşesi de yerine geldi. Nefis Fransız susisi, kıtır kıtır bir ekmek, üstüne de beyaz şarap içilince piyanonun başına geçmesi, bir şeyler çalması için uzun boylu üstelemeye gerek kalmadı. Chopin'in o geceki müziği toplantıda bulunan iki kişi için özel bir mesaj taşıyor gibiydi. Genç Franz Liszt, Chopin'in piyano arabeskleri kadar Mademoiselle Dogo'nun güzelliğine de hayrandı. Madame'ın yüzü tam karşısındaki aynadan ona yansıyordu. Gözlerini aynadaki görüntüden bir türlü ayıramıyordu.